أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Değerli kardeşler, bir önceki haftada Ebu Zer el-Gifari Cündüb İbn-i Cünade adındaki sahabeyi tanımaya çalışıyorduk, hayatı yarıda kalmıştı. Bugünkü dersimiz inşallah onun hayatıyla ilgili ve onun hayatından çıkaracağımız ibretler, dersler ile ilgili olacaktır. Ebu Zer el-Gifari radıyallahu anhu, bir önceki dersimizde de geçtiği gibi İslam'a ilk iman eden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik eden ilk sahabelerden birisi. Ve samimiyetiyle, açık sözlülüğüyle, içinin ve dışının bir olmasıyla ve hakkı beyan etmede kesinlikle çekinmemesiyle, cesaretiyle ve zühdüyle bilinen çok mübarek bir sahabedir. Hatta İslam'a girdikten sonra gidip müşriklere İslam'ı haykıran ve bunun sebebiyle de müşrikler tarafından bayılıncaya kadar dövülen, bir daha kendisine geldikten sonra bir daha İslam'ı haykırıp da bir daha dövülene kadar İslam'ı haykıran, hiç çekinmeden İslam'ı müşriklerin arasında beyan eden bir sahabeydi. Ve aynı zamanda davetçiliğiyle de bilinir Ebu Zer el-Gifari. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim haberim sana geldiği zaman, yani güçlendiğim zaman, o zaman bizlere iltihak edersin. Şu anda bizler Mekke'de mustazaf konumdayız. Bir müddet bekliyor, Gifar kabilesinde İslam'ı yaymaya başlıyor. Aynı zamanda Eslem kabilesinde de İslam'ı yaymaya başlıyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye hicret ettiğini duyduktan sonra Müslümanlarla beraber, iman etmiş olan kimselerle beraber o da hicret ediyor, Medine'ye gidiyor. Hatta rivayetlerde o kadar kalabalık geliyorlar ki Medine'ye, sahabe-i kiram düşmanın Medine'ye saldıracağını zannederekten silahlara kuşanıyorlar. Bir de bakıyorlar ki başlarında Ebu Zer el-Gifari ve arkasında bir sürü Müslüman, davet ettiği ve kazanmış olduğu o Müslümanlarla beraber hicret ediyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun gelişine çokça seviniyor. Ve Medine süreci başlıyor Ebu Zer el-Gifari için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmıyor. Ne kadar cihat varsa onlara katılıyor. Ne kadar bir görev verilmişse Peygamber tarafından aleyhissalatü vesselam direkt yerine getirmiştir. Ve içinin ve dışının bir olması, sadık olmasıyla her zaman bilmiş olan, sadakatiyle bilmiş olan ve aleyhissalatü vesselamın övgüsüne mazhar olmuş olan bir sahabedir. مَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ وَلَا أَظَلَّتِ الْخَبْرَاءُ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرْ diye aleyhissalatü vesselam onu övmüştür. Ebu Zer el-Gifari'den daha sadık sözlü, ne sahra onu barındırmıştır, ne de ağaçlar onu gölgelendirmiştir. İçi ve dışı sıdkıyla, doğruluğuyla bilinen bir sahabeydi. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin basiretli olması sebebiyle, basiret sahibi olması sebebiyle Ebu Zer el-Gifari bir zaman emirlik istiyor. Yani bir görev alayım da Allah için ben de emirlik yapayım diye. Bazı sahabeleri aleyhissalatü vesselam emirlik için, görevler için gönderirken emirlik talep edince aleyhissalatü vesselam ona emirliği vermiyor. Ve diyor ki, ey Ebu Zer diyor, sen zayıf bir insansın diyor. Bu emirlik emanettir diyor. وَاِنَّهَا خِزْيُنْ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde kişinin pişman olacağı, üzüleceği bir durum da olabilir. اِلَّا مَنْ اَدَّهَا بِحَقِّهَا Ancak hakkıyla bu işi eda edenler müstesnadır. Yani emirlik istiyorsun, bu güzel bir şeydir. Yalnız şunu bil ki, emirlik kıyamet gününde, yani insanların başına geçip amir olmak, emir sahibi olmak, yetkili olmak, dünyada evet güzel şeylerdir. Kişinin nefsine hoş gelen şeylerdir. Ecir bakımından da ecri olan şeylerdir. Fakat kıyamet gününde birçok kişiye pişmanlık sebebi olacak olan bir haslettir. Çünkü Allah-u Teala yapmış olduğun bütün amellerden teker teker seni hesaba çekecektir. Verdiğin talimatlardan, yapmış olduğun tasarruflardan ve emirlik çok tehlikeli bir şeydir. Birçok kişiye pişmanlık sebebi olacaktır kıyamet gününde. Ancak bunu hakkıyla edenler müstesnadır. İşte buna binaen Hazreti Ömer radıyallahu anhu halife olduğu zaman neredeyse geceleri uyuyamazmış. Çünkü işte Müslümanlar bana çok ağır bir görev yüklemişler ve bunun sorumluluğunu yerine getirmezsem Allah katında mesuliyetim çok büyük olur. Hatta aç kalan fakirlerden, işte hırsızlığa uğrayan insanlardan, zulme uğrayan ve hatta kendisine işte yardım edilmeyen, yetim kalan çocuklardan, velhasıl bütün Müslümanlardan ve sahip oldukları bütün her şeylerden ben Allah katında mesulüm. Buna binaen neredeyse geceleri uyuyamaz, sürekli çıkar kontrol eder. Medine'de dolaşır, valilerini hesaba çeker ve Müslümanların işlerini ne yapardı? İdare ederdi Ömer radıyallahu anh. İşte aleyhissalatü vesselam ona emirliği vermiyor. Çünkü bu işte yani herkesin yapacağı bir şey değildir, mesuliyeti büyük olan bir şeydir. Buna binaen tabi Ebu Zer Gifari de bunun tehlikesini anlamaya başlıyor, yani emirliğin Allah katındaki vebali, tehlikesi, konumu. Ve tabi bir şeye daha aleyhissalatü vesselam dikkat çekiyor basireti sebebiyle. Ebu Zer Gifari'de açık sözlülük var. Bir yanlış gördüğü zaman direkt tepki koyan ve tepkisini de böyle dile getiren, şiddetle böyle yani gösteren ve bu konuda da kesinlikle çekinmeyen bir şahsiyeti var. Bazı noktalarda Müslümanlar arasında kargaşalara yol açabilecek yani durumlar da olabilir diye aleyhissalatü vesselam ona bir soru soruyor. Diyor ki ya Ebu Zer, keyfe ente iza edrakeke umara'un yesta'thiruna bil fey'i. Ey Ebu Zer, eğer ki bazı amiller olup da bu Müslümanların eline geçen savaşsız ganimet gibi Müslümanların eline geçen mallar olup da o malları kendi nefislerine harcarlarsa ve hatta etraftakilerine harcarlarsa ve sana bir şey vermezlerse bu amiller, bu Müslüman idareciler, böyle bir konuda yani öyle yanlış yaptıkları zaman ne yaparsın? Şöyle cevap veriyor. İzen vellezî ba'ateke bil hakkı ile adribenne bi seyfi. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki kılıcımı çeker ve kılıcımla savaşırım. Böyle bir haksızlık, böyle bir yanlış gördüğüm zaman susmam, direkt kılıcımla buna müdahale ederim. Deyince aleyhissalatü vesselam ona diyor ki اَفَلَا اَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ. Ben sana daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi? Kılıçla direkt muamele edeceğine. اِسْبِرْ حَتَّى تَلْقَانِ. Benimle karşılaşana kadar, yani kıyamette havuz başında, Kevser havuzunun başında benimle karşılaşana kadar sabret diyor. Sakın böyle bir şeye girme, Müslümanlar arasında kan dökülmesine sebebiyet verecek şekillerde böyle savaşlara, çatışmalara girme, sabret. Velev ki böyle şeyler de olsa Müslümanlar arasında, emirler arasında kılıcına sarılıp da kan dökme yollarına girme, sabret. Çünkü dünya geçicidir, benimle karşılaşana kadar böyle bir duruma düşme. Ve derken Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder, Hazreti Ebu Bekir gelir. Hilafeti döneminde Müslümanlar yine Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşadıkları gibi yaşarlar. Bir şey değişmiş değildir. Hazreti Ömer dönemi gelir. Hazreti Ömer'in dönemi de uzun sürer. Onun döneminde de pek bir değişiklik olmaz. Sahabe-i kiramın hayatı aynen olduğu gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında olduğu gibi devam eder. Tabi sahabenin hayatında belirgin olan özellikleri nelerdi? Zühdleriyle bilinirlerdi. Dünyadan mümkün oldukça uzaklaşıp ahirete yönelmek, bütün amellerini Allah için, Allah rızası için yapıp her şeylerini Allah'a feda etmek, dünyaya aldanmamak, dünya malına aldanmamak, makam ve şöhrete aldanmamak gibi belli hasletleri vardı. Ve Hazreti Ömer döneminde de durumlar değişmeden aynı şekilde devam eder. Tabi bu süre zarfında Ebu Zer Gifari radıyallahu anhu sürekli ibadetle ve cihatla meşguldür. Çünkü gördüğü pek bir münker yoktur. Tabi Hazreti Ömer'in radıyallahu anh'ın hilafetinde de bu konulara çok dikkat eden bir halifeydi. Yani Müslümanların dünya malına kesinlikle tamah etmemeleri gerektiği, dünyaya açılmamaları gerektiği, fitnelerin önünü kesmede birebirdi yani Ömer radıyallahu anh'ın. Hatta rivayetlere göre bazı valilerin işte dünyada biraz açıldıklarını, biraz dünya nimetlerine işte yavaş yavaş daldıklarını haber aldığı zaman, misalen Müslümanların alamayacakları bir tatlıyı bir vali almışsa, direkt talimat gönderir, onu çağırtır ve onu hesaba çekerdi. Aldığı malumatlara göre sen şöyle şöyle rahat bir hayat yaşıyormuşsun, şöyle şöyle tatlılarından yemişsin Müslümanların genel anlamda yemedikleri. Bu paralar nereden geldi? Vettan için niçin böyle bir tasarrufa girdin diye Ömer radıyallahu anh bu noktada çok sertti yani. Ve çok dikkat ederdi gerek kendisinde gerek valilerinde. Hatta rivayetlere göre uzun süreler Ömer radıyallahu anh et yememiştir. Uzun süreler aç kalmıştır. Ve bir gün midesi işte ses çıkarırken midesine demiş ki istediğin kadar ses çıkar yani açlıktan dolayı. Vallahi fakir olanlar yemek yemediği müddetçe, et yemedikleri müddetçe o etten de nasibin olmayacaktır. O yemeklerden de nasibin olmayacaktır. Yani en fakir bir sahabe nasıl yaşıyorsa, en fakir bir Müslüman nasıl yaşıyorsa ondan daha iyi yaşayacak değildi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Çok dikkat ederdi bu şeylere. Ve onun döneminde de durumlar güzelce devam eder gider. Derken Hazreti Osman dönemi gelir. Osman radıyallahu anhu döneminde de tabi İslam fetihleri gün be gün çoğalıyor. Dünyanın birçok yerine, birçok bölgesine İslam orduları ulaşmaya başlıyor. Afrika taraflarına, Uzak Doğu taraflarına, Anadolu taraflarına ve birçok bölge fethedilmeye başlanıyor. Ve oraların ganimetleri, oraların sadakaları, zekatları Müslümanlara gelmeye başlıyor. Akın akın gelmeye başlıyor. Tabi Hazreti Ömer döneminde de geliyordu. Fakat Hazreti Ömer bu şiddetli tavrı sebebiyle yani dünyaya açılmaya kesinlikle izin vermemişti. Hazreti Osman döneminde tabi durumlar biraz değişiyor. Gittikçe Müslümanlar dünyaya açılmaya başlıyor. Ve Hazreti Osman dönemindeki valiler dünyaya yavaş yavaş meyletmeye başlıyorlar. Dünya malları çoğaldıkça o vakitlerde meyiller başlıyor. Tabi durumun tehlikesini gören Ebu Zer el-Gifari bayağı tepkiler göstermeye başlıyor ve her tarafta işte Müslümanları, sahabe-i kiram ve tabiini eski hayata çağırmaya başlıyor. Yani size ne oluyor, neden dünyaya karşı açılmaya başladınız? Mal mülk işte biriktirmeye, makam elde etmeye, dünya rahatlığına dalmaya başladınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bu şekilde değildik. Biz böyle yaşamıyorduk. Biz bu şekilde İslam'ı yaymadık. Bu şekilde İslam'ı tanımadık. Bu şekilde peygamberimizi biz takip etmedik diye sürekli itirazlarda itiraz etmeye başlıyor. İşte nasihat etmeye başlıyor. Yeri gelir yumuşak üsluplarla, yeri gelir sert üsluplarla bu gelen tehlikeyi artık aydınlatmaya başlıyor. Derken özellikle de Şam taraflarında maddiyatın çokça çoğaldığını duyunca oralarda da Muaviye radıyallahu anhu var. Şam bölgesinin valisi şu anda Suriye, Ürdün, Filistin o bölgeler. Onlara Şam deniyor. O bölgelerde Muaviye oranın valisidir. Oralarda Müslümanların dünya malına gittikçe artık daldıklarını görmeye başlayınca oralara gidiyor ve orada anlatmaya başlıyor, nasihat etmeye başlıyor. Ve bazı yerlerde de sert üsluplar kullanmaya başlıyor. Hatta yani bazı kimselerin çok zengin yaşadığını, işte saraylar artık inşa ettiklerini, güzel güzel evler edindiklerini, bazı kimselerin fakir yaşadıklarını görünce diyor ki acibtum limen la yecidu al-quta fi baytihi keyfe la yakhrucu alennasi shahiran sayfahu. Evinde yiyeceğini bulamayan Müslümanlara şaşırıyorum. Nasıl oluyor da bu zenginlere karşı ve işte bu devlet ricaline karşı kılıcını çekip de mukavemet etmiyor. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o öğütlerini hatırlayınca yine ne yaparmış? Geri eski haline dönermiş ve çıkacak olan bir fitneyi durdurulmuş. Velhasıl bir gün Muaviye radıyallahu anh'ın huzuruna çıkar. Onu hesaba çeker. Der ki ya vali, benim bildiğim kadarıyla senin evin Mekke'de şu şekildeydi. Fakat ben görüyorum ki şu anda senin evin çok refah bir ev olmuştur. Yani lüks bir eve benziyor. Senin pek bir malın mülkün yoktu. Şu anda gördüğüm kadarıyla arazilerin olmaya başladı. İşte hayvanların olmaya başladı. Şeklinde onu hesaba çekiyor. Ve özellikle de şu ayeti çokça dile getirmiş. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ O altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlara acıklı bir azabı haber ver. يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُرُهُمْ O gün o altın ve gümüş cehennem ateşinde kızdırılacaktır. Ve o kızgın olan o paralarla diyor yanları, sırtları ve yüzleri dağlanacaktır, yakılacaktır. هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوقُ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ İşte bu nefisleriniz için biriktirdiğiniz mallarınızdır. Bunun sebebiyle tadın azabı diye ayetini de okurmuş. Yani şu anda sizler mal biriktirmeye başlamışsınız ve özellikle de şuna davet ediyordu. Kimin bir günlük yiyeceğinden fazla malı varsa, yiyeceği varsa onu infak etsin. Bunu biriktirmesin. Bu doğru değildir. Tabii ona itirazlar da geliyordu bazı taraflardan. Ya Ebu Zer, yani Allah-u Teala zenginliği helal kılmıştır. Bir kişi malını, yani zekatını verdikten sonra mal biriktirmesinde bir beis yoktur şeklinde. İtirazlar gelirdi tabii. Fakat kendisi hani bu şekilde haramdır, caiz değildir şeklinde değil de bu tehlikelidir. Yani bu doğru değildir bir Müslüman için. Kesinlikle mallarını Allah yolunda infak etmeli, işte zahit hayat sürmeli ve dünyaya açılmamalıdır diye siyaseti bu yöndeydi. Tabii bu ayeti okuduğu zaman Muaviye radıyallahu anh diyor ki bu ehli kitap hakkında inmiş olan bir ayettir. Yani zekatını bunlar zekatlarını ödemiyorlardı. Bunun sebebiyle o mallarıyla azap görmüşlerdir. Bu ehli kitap hakkında inmiştir. Ebu Zel Gifari de hayır, bu hem ehli kitap hem de bizim için inmiş olan bir ayettir. Ve böyle bir tehlike de vardır kesinlikle. Bu noktada yani bu dünyaya açılmak, mal mülk biriktirmek konusunda ben bunu kesinlikle yanlış görüyorum, doğru görmüyorum diye. Şey yapınca, itirazlar edince ve oralarda Şam'da artık kargaşalar vuku bulmaya başlayınca Muaviye işin tehlikesini görür. O Hazreti Osman'a mektup göndererek Ebu Zer Gifari'yi şikayet eder. Şu anda buralarda sıkıntılar meydana geliyor. Ebu Zer Gifari herkese karışıyor. Ve buralarda kargaşalar kopabilir yani. Büyük fitneler olabilir diye mektup yazıyor. Hazreti Osman da radıyallahu anh onu Medine'ye çağırtıyor. Ve tabii durumu öğreniyor. Hani neler olup bitiyor. Tabii onun o siyasetini görünce Hazreti Osman radıyallahu anh fitnelerin kopmasından çekiniyor. Yani Müslümanlar arasında fitneler kopabilir. Fakirlerle zenginler arasında çatışmalar ve buna benzer şeyler olabilir. Ya Ebu Zer diyor Medine'de kal, benim yanımda kal diyor. Ve sadaka develeri vardır, onların sütünden içersin, buralarda kal diye teklifte bulunca Ebu Zer Gifari hayır diyor, sizin dünyanıza ihtiyacım yoktur diyor. Ben burada kalmayacağım diyor. Ve biraz müddet geçince Hazreti Osman'a diyor ki bana müsaade edersen ben Rebze'ye gideceğim. Rebze denen bir bölge. Oraya gideceğim, orada hayatımı süreceğim. Hazreti Osman da ona izin veriyor ve yaşlı hanımıyla beraber Rebze tarafına gidiyor ve orada kalmaya başlıyor. Derken biraz müddet geçiyor, Kufe'den bir grup geliyorlar. Hazreti Osman döneminde tabii şu da var, münafıklar, Yahudiler, ehli kitap Hristiyanlar, başka türlü kafirler İslam hilafetinin yıkılması için, Müslümanlar arasında kargaşa çıkması için birçok fitneler çıkarmışlardı. Birçok yollara başvurmuşlardı. Ebu Zer Gifari'ye de geliyorlar ve bu yoldan da bir kargaşa çıkmasını da istiyorlar. Ve gelip diyorlar ki işte halifeye karşı aslında sen baş kaldırırsan bu noktada ensar bulacaksın. Sana tabi olacağız. Yani baş kaldır. Bunda çok büyük maslahatlar olacaktır. Bu dünya malına işte artık meyil başlamıştır. gerek valiler arasında, gerek işte Müslümanlar arasında işte tehlike sirenleri çalıyor. Baş kaldır diye gelip şey yapınca, onu davet edince tabii kızıyor onlara ve diyor ki vallahi لو ان عثمان صلبني على اطول خشبه او جبل لسمعت واطاع. Vallahi eğer Osman beni bir dağda diyor asmış olsa, idam etse ve hatta bir tahta üzerinde, bir direk üzerinde işte beni idam etmiş olsa, ben yine de ona itaat edeceğim, işiteceğim ve sabredeceğim. وَاَحْتَسَبْتُ وَاَجْرِمِ de Allah'tan bekleyeceğim. وَرَائِتُ ذَلِكَ خَيْرًا لِي ve bu benim için daha hayırlı olarak da göreceğim. Yani beni idam etmiş olsa dahi ben sesimi çıkarmayacağım, sabredeceğim, ecrimi Allah'tan bekleyeceğim. وَلَوْ سَيَّرَنِي مَا بَيْنَ الْاُفُقِ اِلَى الْاُفُقِ eğer beni doğudan batıya, bir ufuktan bir ufuğa sürgün etmiş olsa da لَسَمِعْتُ وَاَطَعْتُ yine işitir ve itaat ederim. Evet. وَصَبَرْتُ وَاَحْتَسَبْتُ yine sabreder ve ecrimi Allah'tan beklerim. وَرَأَيْتُ ذَلِكَ خَيْرًا لِي yine bunu kendim için daha hayırlı görürüm. وَلَوْ رَدَّنِ اِلَى مَنْزِلِ beni evime çevirmiş olsa da لَسَمِعْتُ وَاَطَعْتُ وَصَبَرْتُ وَاَحْتَسَبْتُ yine işitirim, itaat ederim, sabrederim, ecrimi de Allah'tan beklerim. وَرَأَيْتُ ذَلِكَ خَيْرًا لِي ve bu durumu da kendim için daha hayırlı görürüm diye demiştir ve onları orada göndermiştir. Yani böyle kargaşalara da gelmemiştir. Yani aslında böyle bir şey, yani kalkmış olsaydı arkasından destekleyen kimseler de olacaktı. Fakat bunun çok yanlış bir şey olacağını, hilafete, Müslümanlara karşı, böyle fitnelerin çıkışına karşı yani büyük bir yanlış olacağını çok iyi bildiği için, velev ki bu gibi şeyler olsa da bizlere düşen işitmektir, itaat etmektir, Müslümanlar arasında kargaşa çıkarmamaktır diye o şekilde davranmıştır. Hatta rivayetlerde o kadar şiddetli davranmış ki artık bu dünya malı meselesinde, makam elde etme meselesinde, çünkü tabii bazı sahabeler artık makamlara gelmeye başlamıştır. İslam hilafeti tabii birçok bölgeyi artık hakimiyeti altına alınca ne olmuştur? Birçok sahabe artık vali, işte yetkili, sorumlu, Beytülmal'dan sorumlu olanlar ve birçok şeyden sorumlu olan amirler olmaya başlamışlar. Tabii çok tehlike vardır bu gibi noktalarda. Yani özellikle iki şey, mal ve makam. Bu ikisinin çok büyük tehlikesi vardır. İşte bu noktalarda artık makamlar da çoğalmaya başlayınca sahabe arasında Ebu Zer Gifari sırf hani bu tehlikeye düşmemek için, bu fitneye düşmemek için onlara karşı sert davranmıştır. Ebu Musa el-Eş'ari gibi mübarek olan bir sahabe bile Ebu Zer Gifari'yi gördüğü zaman uzun süredir görmemiştir. Ya Ebu Zer kardeşim neredesin, seni çok özledim diye gidip sarılmak istediği zaman git bana sarılma, sen benim kardeşim değilsin. Sen işte emir oldun diye ve şu anda senin artık malların vardır diye onu şey etmişti, böyle tavır koymuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anhu uzun süredir Ebu Zer Gifari'yi görmemiş, onu gördüğü zaman gidip sarılmak istemiş, Ebu Hureyre de aynı şekilde böyle tavır koymuştur. Git sen de işte şu bölgenin emiri oldun, şu anda senin arazin var ve hayvanların var. Tabii Ebu Hureyre anlatıyor, vallahi işte anladığın gibi değil, işte durum bundan ibaret şeklinde olsa da Ebu Zer Gifari böyle sert tavırları koymuştur. Tabi bazı noktalarda hata yaptığı da söylenmiştir. Fakat o özellikle yani gelen tehlikeyi idrak ettiği için belki tavırlarında biraz sert olmuştur. Ve kendisine de Irak'ta bir emirlik teklif verildiği zaman da o emirliği reddetmiştir. Ve şöyle demiştir, لَا وَاللّٰهِ لَنْ تَمِيلُ عَلَيَّ بِدُنْيَاكُمْ أَبَدًا vallahi yani bu şeyi kabul etmeyeceğim ve dünyanızla bana meyledemezsiniz. Yani böyle bir noktada beni ayağımı kaydıramazsınız. Bir sahabe ona sormuş, ya Ebu Zer şu anda eski elbiseler giymişsin. Bir ara senin üzerinde güzel elbiseler görmüştüm. Onları niye giymiyorsun? Dediği zaman işte ben o elbiseleri infak ettim. Bir Müslüman kardeşimin ihtiyaç olduğunu gördüm, ona infak ettim. Şu anda benim bir tane güzel elbisem var, onu da cuma gününde giyiniyorum demiştir. Bununla beraber bir tane de keçim var, onun sütünden içiyorum. Bir tane de eşeğim var, ona da binip işte sağa sola gidiyorum. فَاَيُّ نِعْمَةٍ اَفْضَلَ مِمَّا نَحْنُ ف۪يهِ Peki bundan daha faziletli nimet ne olabilir? Bu bana yeterlidir yani. Bu saydığım şeyler, elhamdülillah bunlara sahibim, bunlar bana yeterlidir diye ona cevap vermiştir. Bir gün oturmuş ve demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu yedi şeyi tavsiye etmiştir. Sahabe-i kirama anlatmıştır. اَوْسَانِ خَل۪يلِ بِسَبْعِينَ O sevdiğim dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bu yedi şeyi tavsiye etmiştir. اَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاك۪ينَ وَالْدُنُوِ مِنْهُمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bana miskinleri sevmeyi ve onlara da yakın olmayı emretmiştir. Miskin olan, fakir olan, gariban olan Müslümanları sevmeyi, onlara yakın olmayı, onlarla beraber olmayı bana tavsiye etmiştir. Tabii miskinlerle beraber olmak bir nevi nedir? Yani bu kişiyi kibirden uzak tutan bir ameldir. Tevazudur yani. Miskinlerle, fakirlerle, garibanlarla, işte zayıf olan kimselerle beraber olmak, onları sevmek, onlara yakın olmak Müslümanlara yakışan bir tavırdır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam da birçok hadiste ya Rabbi bana miskinleri sevmeyi, bana nasip eyle, hatta bazı hadislerde de işte beni miskin olarak yaşat, miskin olarak vefat ettir ve miskinlerle beni haşreyle. Çünkü miskinler, fakirler, yani gariban olan kimseler Allah katında dereceleri yüksek olacaktır. Hatta bir hadiste de fakir olan Müslümanların zengin olan Müslümanlardan 500 sene önce cennete gireceklerini beyan etmiştir Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü onların hesapları öbürlerine nazaran daha hafif olacaktır. وَاَمَرَنِي اَنْ اَنْظُرَ اِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا اَنْظُرَ اِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي Benden aşağıda olanlara bakmamı ve benden üstte olanlara bakmamamı emretmiştir benim dostum. Yani dünya konusunda, dünya malları konusunda her zaman daha fakir olan, daha muhtaç olan, aşağı mertebede olan kimselere bakmamı, yüksek mertebede olanlara bakmamamı emretmiştir. وَاَمَرَنِي اَنْ لَا أَسَلَ اَحَدًا شَيْئًا Ve hiç kimseden bir şey istemememi de emretmiştir. Yani iffet sahibi olmayı, birilerinden bir şey talep etmeyi, ya bana yardımcı ol, bana biraz para ver ve şu eşya güzelmiş, bu hoşuma gitti, bana versene şeklinde bir şey talep etmemeyi bana emretmiştir. Hatta rivayetlere göre Ebu Bekir radıyallahu anh'u devenin üzerinde giderken sopası yere düşmüş olsa dahi Aleyhisselatü Vesselam bu tavsiyesini hatırlar. Hiçbir sahabeye işte şu sopamı bana uzatsana demez, devesini durdurur, çökertir, sopasını eline alır, bir daha işte kaldırıp yoluna devam edermiş. O kadar sahabe kendilerini alıştırmışlar. Kimseden bir şey talep etmemeyi, iffetli olmayı, muhtaç oldukları zaman Allah'a yönelip ondan talep etmeyi. وَاَمَرَنِي اَنْ اَصِلَ الرَّحِمَ Rahim akrabalığını gözetmemi de bana emretmiştir. وَاَمَرَنِي اَنْ اَقُولَ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا Hak acı olsa dahi, hakkı söylemeyi de bana emretmiştir. Acı gelse dahi, hoş olmasa dahi, hakkı anlatmamı da bana emretmiştir. وَاَمَرَنِي اَنْ لَا اَخَافَ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ Allah konusunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamamı da bana tavsiye etmiştir. Hakkı beyan ederken, Allah'a davet ederken, yanlış gördüğüm şeyleri anlatırken bu noktada da kınayıcıların kınamasından korkmamamı bana tavsiye etmiştir. وَاَمَرَنِي اَنْ اُكْثِرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ demeyi de bana, çokça demeyi bana tavsiye etmiştir. Bu zikri çokça söylememi. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ Hiçbir güç, hiçbir kuvvet yoktur. اِلَّا بِاللّٰهِ Ancak Allah'ın elindedir. Yani var olan güç, kuvvet, kudret ne varsa hepsi Allah'tandır. Bizim gücümüz, kudretimiz, imkanımız, hiçbir şeyimiz yoktur. Var olan her şey Allah tarafındandır. Özellikle bu zikri çoğaltmamı, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Bunu çokça söylememi bana dostum tavsiye etmiştir. İşte bu yedi maddeyi bana tavsiye etmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki لَمْ يَبْقَ الْيَوْمْ أَحَدٌ لَا يُبَالِ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ غَيْرُ أَبُوْ ذَرْ Bugün hak konusunda kimsenin kınamasından çekinmeyen bir Ebu Zer gifari kalmıştır diyor. Hazreti Ali söylüyor bu sözü. Yani artık o kadar durumlar değişti ki Hakkı anlatma konusunda Ebu Zer Gifari yani gibi kimse kalmamıştır. Hak konusunda çekinmeyen ve kimse yani kınayıcının kınamasından çekinmeyen bir o kalmıştır. Ve derken işte Rebze'ye doğru gittikten sonra hanımıyla orada yaşamaya başlıyor. Zaten hayatının son dönemleri, yaşlılık dönemi ve orada ibadete artık meyledip ölümünü orada beklemeye başlıyor. Tabi ıssız bir yer Rebze. Ve derken hastalanıyor, ölüm döşeğine yatınca hanımı ağlamaya başlıyor. Ve diyor ki şu anda öleceksin diyor ve senin yanında diyor. Yani seni kefenleyecek, senin işlerini yapacak bir adam dahi yoktur diyor. Nasıl olacak diyor, yani hiç kimse yok. Gariban bir şekilde şu anda ıssız bir yerde öleceksin, hiçbir Müslüman yok yanımızda ve seni kefenleyecek şu anda kimse de yoktur. Tabi Ebu Zer Gifari tebessüm eder onun bu sözüne ve der ki اِطْمَئِنِّي وَلَا تَبْكِي. Ağlama diyor, mutmain ol diyor. فَاِنِّي سَمِيَتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَاَنَا عِنْدَهُ ف۪ي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابٍ فَقَالَ. Ben bir gün bazı sahabelerle beraber otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındayken şöyle dedi. لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلَاتٍ مِنَ الْأَرْضِ تَشْهَدُ وَإِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Sizden birisi tek başına sahrada ölecektir ve ona bir Müslüman grup gelecektir. Yani onun cenazesinin işlerini bir grup Müslüman yapacaktır. Ama ölürken de tek başına ölecektir bir sahrada. وَكُلُّ مَنْ كَانَ مَعِي فِي ذَٰلِكَ الْمَجْلِسِ مَاتَ فِي جَمَاعَةٍ وَقَرْيَةٍ. O mecliste bulunan her bir kimse diyor, ya bir köyde ya bir kasabada bir yani Müslümanların olduğu yerlerde ölmüştür. وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ غَيْرِي. Benden başka kimse kalmadı. Yani tek başıma ölecek olan benim. وَهَا أَنَا ذَا بِالْفَلَاتِ أَمُوتُ. Ve şu anda ben gördüğün gibi bu çölde tek başıma öleceğim diyor. فَرَاقِبِ اَتْطَيِّقِ. Sen yola bak diyor. Belki birilerini görürsün. Ve فَسَتَطْلَوْ عَلَيْنَا اِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاِنِّي وَاللّٰهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ. Ve diyor ki sen çık yola bak. Bir grup Müslüman geçecektir diyor buradan. Bu konuda ne ben yalan söylerim ne de ben yalanı işitmişim. Yani bu sözü ben peygamberden işittim aleyhissalatü vesselam. Ve peygamber de kesinlikle yalan söylemez. Ben de sana yalan söylemem. Kesinlikle bir grup gelecektir. Sen çık yola bak diyor. Ve o esnada ruhu çıkıyor, vefat ediyor. Tabi ruhu çıktıktan sonra çok kısa bir müddette oradan bir grup Müslüman geçiyorlar. Ve başlarında da Abdullah bin Mesud vardır. Biraz yaklaşınca bir bakıyor ki yaşlı bir kadın ve yanında yatan bir adam. Biraz daha yaklaşınca bir de bakıyor ki Ebu Zer Gifari vefat etmiştir. Onu örtecek bir elbise dahi yoktur. Ve tabi hemen ona şey yapıp meyledip onu kucaklıyor, öpmeye başlıyor ve diyor vallahi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi yani aynen dediği doğru çıkmıştır. Temşi vahdek ve temutu vahdek ve tub'atu vahdek. Sen tek başına yürüyorsun ve tek başına öleceksin ve tek başına da dirileceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin hakkında gerçekten doğru söylemiştir. Tabi bu sözü söylemesinin bir sebebi de şudur. Sebebi şudur. Tebük Savaşı'nda biliyorsunuz Tebük Savaşı olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son hayatının döneminde, son dönemlerinde Rumlara karşı yapılan en büyük savaştı. O savaşa 30 bine yakın Müslüman çıkmıştı. Mesafe çok uzak olduğu için herkes binekli olarak çıkmıştı, yürüyerek çıkamıyordu. Hatta 3 sahabe gelmişti fakir oldukları için aleyhissalatü vesselam onları geri çevirmişti. Ya Resulullah işte bizlere de binek ver bu cihada biz de katılacağız. Deyince size işte bir binek bulamıyorum, şu anda durumunuz yok deyip de o üçünü geri çevirince gözyaşlarıyla ağlayarak geri dönmüşlerdi. Dolayısıyla o seferde herkes binekliydi. Ve tabii bu sefer uzun olduğu için çok meşakkatli, tam yaz sıcağında uzun bir mesafe birçok Müslüman gerilerde kalmıştı. Ve aleyhissalatü vesselam yollarda bazı sahabeleri göremiyordu. Falan nerededir? Ya Resulullah bildiğimiz kadarıyla o da yola çıkmıştır. Herhalde geliyordur. Yani eğer yola çıkmışsa. Falan nerede? Ya Resulullah yani herhalde geliyordur şeklinde böyle cevaplar verince aleyhissalatü vesselam اِنْ يَكُ ف۪يهِ خَيْرًا اَتَاهُ اللّٰهُ بِهِ اِلَيْنَا. Eğer onda hayır varsa Allah Teala onu getirecektir diye birçok kişiye o şekilde cevap vermiştir. Hani falan nerede? Şu anda yok. Eğer onda hayır varsa Allah zaten nasip eder. Gelip bizlere yetişecektir, bu cihada katılacaktır. Ama hayır yoksa Allah ona nasip etmeyecektir. Derken tabi Ebu Zer Gifari de arkalarda kalmış olan bir sahabe, sebebi ise devesi çok zayıf, cılız kalmış olan bir devedir. Yani şu anki araçları düşünün, son yani kötü bir yani bir araba kullanıyor gibi bir durumu var. Tabi gerilerde kalınca sahabe bayağı bir ilerlemişler, mesafeler açılmış ve onlara yetişmemekten korktuğu için en son mecbur kalıyor, eşyasını indiriyor devenin üzerinden, sırtına atıyor ve devesini bırakıyor. Ta ki diyor peygambere yetişeyim ve yürüyerek o sahralardan ilerlemeye başlıyor. Bu kadar azimli birisi. Devesini bırakıyor, bakıyor ki deve yürümüyor, çok zayıf, çok cılız ve gerilerde kalıyor, eşyasını alıp yola devam ediyor. Ertesi gün Aleyhisselatü Vesselam'ın dinlendiği bir vakitte bir siyahlık görüyor. Gittikçe yaklaşıyor, bu kimdir diye sormaya başlayınca sahabe-i kiram Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kun Ebu Zer diyor. Ebu Zer olasın diyor. Biraz daha yaklaşıyor, bir de bakıyorlar ki gerçekten Ebu Zer'dir. Çıkıp gelen Ebu Zer Gifari'dir. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardığı zaman Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki yerhamullahu Ebu Zer. Allah Ebu Zer'e rahmet etsin. Yemşi vahdehu, tek başına yürür. Ve yamutu vahdehu, tek başına ölecektir. Ve yub'athu vahdehu, tek başına da dirilecektir. Onun böyle bir hasleti vardır. Ve derken o Rebze denen bölgede ruhunu Allah'a teslim ediyor, vefat ediyor. Tabi Ebu Zer Gifari'den yani özellikle bu tavırlarından şu iki şeyi üzerinde durulması lazım. Müslümanlar için en tehlikeli olan iki hasletten birisi de iki haslet de şunlardır. Makam elde etmek ve mal yığmak, mal biriktirmek, zengin olmak. Yani özellikle mala hırslı olmak. Bu iki şey çok tehlikeli şeylerdir. Hatta bu iki şeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle beyan etmiştir. مَا اِنْ ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْسِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَاءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ. İki aç kurdun bir koyun sürüsüne vereceği zarar. İki aç kurt bir koyun sürüsüne vereceği zarar, biliyorsunuz zararları çok büyüktür. Sebebi ise kurdun kötü bir hasleti, kötü bir adeti vardır. Koyun sürüsüne musallat olduğu zaman sadece bir koyunu işte parçalayıp yemez. Ve işte karnını doyurduktan sonra çekip gitmez. Onun kötü bir hasleti vardır. Koyunları teker teker boğmaya başlar. Isırır boğazlarından, teker teker boğar, atar. En son işte işini bitirdikten sonra bir tanesini parçalayıp yer. Karnını doyduktan sonra da çeker gider. Sahibi bir gelir bakar ki bir sürü koyun ölmüştür. Ve onlardan bir tanesi yenmiştir. Kurdun böyle kötü bir huyu vardır. İşte iki aç kurdun diyor. Bir koyun sürüsüne musallat olup da yapacakları olan zarar kişinin mala ve makama hırslı oluşunda, kişi mala ve makama hırslı olduğu zaman dinine gelecek olan zarardan daha büyük değildir diyor. Bu iki aç kurdun vereceği zarar mal ve mülkün Müslümanın hayatına vereceği zarardan daha büyük değildir. Mal elde etmek ve makam sahibi olmak Müslümanın dinine o kadar ciddi zararları vardır, o kadar tehlikeli yönü vardır. Bu iki aç kurdun zararından çok daha fazladır. Bunun üzerinde durursak mal ve makam diyor. Gerçekten de mal, Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ben sizin için fakirlikten korkmuyorum diyor. İşte dünyanın sizin üzerinize açılmaktan ve sonra ona rekabete girip de daha önceki ümmetleri helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum diye Aleyhisselatü Vesselam beyan etmiştir. Gerçekten de beyan ettiği gibi bu durum vuku bulmuştur. Müslümanlara ne zaman mal açıldıysa, zenginlik geldiyse, dünya artık meta'a, dünya imkanları Müslümanın önüne serildiyse, birçok Müslümanın ayağının kaydığını, işte dininden yavaş yavaş soğuduğunu, hatta cihadı terk ettiğini, birçok amelleri terk ettiğini müşahede etmekteyiz, görmekteyiz. Ve ta o malı elde etme konusundaki olan hırsı, mal biriktirme, zengin olma, mal yığma, bu hırs girdi mi Müslümana, bakıyorsunuz birçok İslami amelleri bırakmaya başlıyor. Birçok hayırlı yapacağı ameller vardır ki artık onları yapmamaya başlıyor. Ve gittikçe dünyaya sarılıp da ölümden artık korkmaya başlıyor. Hapislerden korkmaya başlıyor, cihattan korkmaya başlıyor. Niye? Çünkü dünyaya karşı büyük bir hırsı olmuştur. Biraz daha biriktireyim, biraz daha kazanayım, biraz daha olsun. Daha sonra yaparım, daha sonra ederim. Yani mal ile böyle o şekilde ömrünü tüketir derken gelip ölüm çatar ve hiçbir şeyi de yanında götürmez ve hiçbir zaman da göz doymaz. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bir insanoğlunun bir vadi dolusu kadar, vadi dolusu kadar altını olsa ikinci bir vadinin de olmasını temenni eder. Böyledir insanın, kesinlikle doymaz. Bir vadi dolusu, bir Uhud dağı kadar altını dahi olsa, yani harcamış olsa sülalesiyle beraber bitmez. Ama yine de doymaz. İkinci bir vadi temenni eder. İkinci vadiye de işte sahip olsa üçüncüsünü, dördüncüsünü, beşincisini, yani şöyle bir insan görülmemiştir. Bu kazandığım mal bana yeterlidir. Bundan sonrası artık gerek yok. Demez. İkincisini görse, üçüncüsünü görse yine de alır. Yine de ister yani. Çünkü Allah-u Teala imtihan gereği nefsimizi buna göre şey yapmıştır, yaratmıştır. Bu noktada yani bu cimrilik yapmak, mala düşkün olmak, mal biriktirmek, dünyaya açılmak, zühdü terk etmek bunlar çok tehlikeli şeyler. Hazreti Ömer radıyallahu anh buna da çok tembih edermiş. اِخْشَوْشَنُوا فَاِنَّ النِّعَمَ لَا تَدُونَ Kendinizi sertliğe alıştırın, zorluğa alıştırın. Her zaman nimetler devam edip gelmez. Her zaman durumunuz iyi olmaz. Her zaman varlık içinde olmazsınız. Aynı zamanda bu sizi gevşetir. Abdullah Azzam Rahimahullah da çokça tavsiye etmiştir bunu mücahitlere, Müslümanlara. Yani dünyaya meyletmeyin, rahatlığa düşkün olmayın, mal mülk peşine düşmeyin. Çünkü bu dünyaya meyil kişiyi cihattan soğutur. İslami çalışmalardan soğutur, Allah'tan uzaklaştırmaya başlar. Çok tehlikelidir ve kafirlere hedef eder. İkinci tehlikeli şey de makam elde etmek. Makama gelmek, emir olmak, yönetici olmak, insanların işte gözdesi olmak, yüksek mevkilerde olmak. Bu da apayrı çok tehlikeli bir hastalıktır. Allah korusun birçok Müslümanın ayağını kaydırmıştır. Hatta bazı alimler diyorlar ki bazı kimseler vardır gerekirse malını, hatta bu makam diyorlar maldan daha da tehlikelidir. Birçok kişi vardır ki parasını, sırf o makamı elde etmek için parasını harcar. Şu anda da görüyoruz yani bu özellikle seçim dönemlerinde o kadar paralar harcarlar ki sırf o makama gelmek için. Vette adam ağadır, vette ağalığa gelecektir, vette yüksek bir makama gelecektir. Dünyanın parasını harcar, dağıtır. Niye insanlar ona iltifat etsinler, onu işte başkan yapsınlar, o makama gelsin diye. Allah korusun mücahitlere girdiği zaman bu haslet onların cihadını da ifsad eder. Makam elde etmek, ben komutan olacağım, ben yönetici olacağım, bu bölgenin hakimi ben olacağım, benim sözüm sadece geçerli olacaktır gibi. Bu her alanda, İslami çalışmalarda da olsun, dünyavi şeylerde de olsun, makama düşkünlük gösterildiği zaman, makama meyil olduğu zaman Allah korusun bütün ameller heba olur gider. Çünkü o vakitlerde Allah rızası kalmaz. Onun için savaşır, onun için düşman olur, onun için barışır, onun için infak etmeye başlar. Sırf o makama gelmek, bu da apayrı çok tehlikeli bir şeydir. Böyle bir şey elde etme. İşte bu iki şeyden Aleyhisselatü Vesselam sakındırıyor. Bu iki şeye çokça dikkat ediniz. Yani birçok Müslümanın dinini yiyip bitirecek, bertaraf edecek bu iki haslettir. Dünyaya düşkünlük, mal hırsı, mal biriktirme, mal elde etme. İkincisi de bir makama gelme, yüksek makam elde etme, işte insanlara hakimiyet kurma gibi. Bu iki şeye çokça dikkat ediniz diye Aleyhisselatü Vesselam çokça tavsiyede bulunmuştur. Özellikle de zühd konusunda da Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, sahabe-i kiramın genel anlamda hayatı bizim için örnektir yani. Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşarken Ashab-ı Suffa'nın hayatı, Aleyhisselatü Vesselam her namazın akabinde, yani genel rivayetlerde birçok zaman Ashab-ı Suffa'nın yanına gidermiş. Mescid-i Nebevi'nin arka tarafında odalarda kalıyorlar. Fakir kimseler, gariban kimseler ilim öğrenmeye, cihad etmeye, Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği emirleri yerine getirmeye hayatlarını adamış olan gariban Müslümanlar. Aleyhisselatü Vesselam gider onlarla oturur, onları teselli eder. Ve o kadar fakirlik çekerlermiş ki açlıktan dolayı düşüp bayılanlar, Ebu Hureyre o günleri geçirmiştir. İşte elbisesi o kadar kısa ki avretini zorla örtenler, hatta Aleyhisselatü Vesselam kadınlara işte secdeden kafanızı hemen kaldırmayınız. Yani umulur ki belki işte kaldırırsanız Ashab-ı Suffa'dan birileri olur, avreti biraz açılmıştır, görülmüştür. Yani o kadar gariban insanlardı. Otururlarken elbiselerini çekiyorlardı bu dizlerinin altına gelsin diye. Elbise bulamıyor, düşünün. Ama günümüzde bizim elbiseler, yani gardırop açıldığı zaman kaç çeşit elbise vardır. Ama Ashab-ı Suffa düşünün, yani o elbiseyi, avretini örtecek, yani o elbiseleri bile yani bulamadıkları günler olmuştur. Aleyhisselatü Vesselam gider onları teselli eder ve şöyle dermiş: vallahi ahiretteki Allah-u Teala'nın sizlere hazırlamış olduğu şeyleri bilmiş olsanız daha çok sıkıntıya maruz kalmanızı Allah'tan talep ederdiniz. Allah'ın sizlere hazırlamış olduğu ecri, o mükafatı, o güzelliği bilmiş olsanız daha kötü durumda olmayı temenni ederdiniz. Yani tabi hiç şüphesiz ki Allah-u Teala ne peygamberine ne de sahabesine kötülüğü şey etmemiştir, vermemiştir. Yani böyle bir durumda yaşamışlarsa onlara hayır olanı vermiştir. Eğer bugün biz dünyaya açılmışsak, dünya önümüze açılmışsa bu bizim için Allah korusun hayra alamet değildir, tehlikedir. Ama bu konuda dikkat etmek lazım. Özellikle Ebu Zer Gifari'nin hani yapmış olduğu işte dünyaya makama meyletmeme, dikkat etme, bu noktada şeytanın bizim ayağımızı kaydırmama noktasında çokça dikkat etmemiz lazım. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.